Ayrım 18.
Ramses bana sonsuz yetki verdi. Bunu unutma. Musa Sari'yi kenara itip yürüdü. Sari ise Yahudinin ayak izlerine tükürdü. Menfis'e dönüşleri Dolant'ı çok sevindirmişti. Kocasıyla beraber Menfis'e geldiği resmi yoldan haber verilmiş olmasına rağmen Ramses hiçbir tepkide bulunmadı. Karı koca orta boy bir villaya yerleşmişler, yanlarında da Ofir ile Lita'yı hizmetçi olarak getirdiklerini belirtmişlerdi. Sari'nin az da olsa karşı çıkmasına rağmen Dolant, Ofir ve Lita üçlüsü, Teb'de giriştikleri eylemi Menfis'te de sürdürmeye karar vermişlerdi. Ülkenin ekonomik başkentinde oturan çok sayıdaki yabancı nedeniyle Aton dininin yayılması, geleneklere bağlı ve dinsel gelişmelere karşı düşmanca fikirlerin beslendiği güneyden daha kolay olacaktı. Dolant, Menfis'e çağrılmalarını, başarılı olacaklarını haber veren olumlu bir işaret olarak görüyordu. Sari daima kuşkuluydu ve daha çok kendi durumuyla ilgileniyordu. Musa binlerce coşkulu Yahudinin önünde yapacağı konuşmasında neler söyleyecekti? Dışişleri Bakanlığı'nın girişinde Tot'un dev bir şebek biçimindeki heykeli bekçilik ediyordu. Hiyeroglif üstadı Tot, insan ırklarının yaratıldığı sırada dilleri de birbirinden ayırmıştı. Onu örnek alan diplomatlar birçok dili konuşmak zorundaydılar. Çünkü Mısırlıların taşların üzerine kazıdıkları kutsal işaretlerin yurt dışına çıkarılması yasaktı. Yabancı ülkelerde bulundukları zaman elçiler ve ulaklar bulundukları ülkenin dilini konuşuyorlardı. Bakanlığın yüksek rütbeli öteki memurları gibi aşağıda bina girişinin sonundaki tapınakta saygı duruşunda bulundu ve nergis çiçeklerini Tot'un sunağı üzerine koydu. Ülkenin güvenliği ile ilgili karmaşık dosyaların üzerine eğilmeden önce katiplerin tanrısının sevgisini dilemek akıllıca bir davranıştı. Tapınakta işi biten Aşa, zarif ve parlak diplomat memurların harıl harıl çalıştıkları birkaç salonu geçti ve Şenar tarafından kabul edilmesini istedi. Şenar'ın aynı katta geniş bir bürosu vardı. Aşa, hele şükür, nerelerdeydiniz? Biraz uçarı bir gece geçirdim ve her zamankinden daha fazla uyudum. Umarım bu ufak gecikme sizin için bir sorun yaratmamıştır. Şenar'ın yüzü kıpkırmızıydı ve şişmişti. Hiç kuşkusuz Ramses'in ağabeyi korkunç bir heyecana kapılmıştı. Önemli bir olay mı oldu? Menfis'in kuzeyinde Yahudi tuğlacıların toplandığından söz edildiğini duydun mu? Hiç dikkat etmedim. Ben de dikkat etmedim. Ve bu yüzden ikimiz de büyük bir hata yaptık. Bu insanlar bizi neden ilgilendiriyor? Aşa daha önceden hiç görmediği bu işçiler hakkında onları küçümsemenin dışında fazla bir şey düşünmüyordu. Yahudi işçileri oraya davet eden ve kraliyet şantiyelerinin baş gözetmenliğine tayin edilen adamın kim olduğunu biliyor musun Musa? Şaşılacak ne var bunda? Daha önce Karnak'taki şantiyede gözetmenlik yaptı ve bir terfiyi hak etti. Bu kadarla kalsa neyse. Dün Musa Yahudilere bir konuşma yaptı ve onlara Ramses'in tasarısını açıkladı. Delta'da yeni bir başkent kurmak. Bu açıklamanın ardından uzun bir sessizlik oldu. Genellikle kendine güveni olan Aşa şaşkına dönmüştü. Emin misiniz? Evet Aşa, tamamen eminim. Musa kardeşimin emirlerini uyguluyor. Yeni bir başkent, bu olanaksız bir şey. Ramses için değil. Basit bir proje mi? Planı Firavun'un kendisi yaptı ve yerini seçti. İnanılmaz bir yer Avaris. Hiksos istilacılarının lanetli kenti. Onlardan kurtulmak için çok zorluk çektik. Birden Şenar'ın yuvarlak yüzü aydınlandı. Evet, ya Ramses aklını kaçırdıysa? Girişim ister istemez başarısızlığa uğrayacaktır. Ve bu durumda daha aklı başında bir insana gerek duyulacaktır. Bu kadar iyimser olmayınız. Ramses çok büyük tehditler altında bulunuyor. Ama içgüdüsü onun için iyi bir rehberdir. Daha iyi bir karar alamazdı. Başkenti çok uzağa, ülkenin kuzeydoğusuna ve sınırın çok yakınına götürerek Hititlere açık bir uyarıda bulunmuş olacak. Mısır kendi içine kapanmaktansa tehlikeden haberli olduğunu ve bir karış toprağını bile vermeyeceğini göstermiş olacak. Kral düşmanının hareketlerinden çabucak haberdar olacak ve ivedilikle harekete geçecektir. Şenar umutları kırılmış bir vaziyette oturdu. Bu bir felaket. Bizim stratejimiz çöküyor. Bu kadar karamsar olmayınız. Ramses'in bu arzusu belki de gerçekleşemeyecek. Neden planlarımızdan vazgeçelim? Kardeşimin dış politikayı ele aldığı açık değil mi? Bu bir sürpriz değil. Ama benden alacağı istihbarata göre durum değerlendirmesi yapacak ve harekete geçecek. Bizim rolümüzü önemsiz gibi göstermesine aldırmayalım ve ona saygıyla itaat edelim. Şenar eski güvenine kavuşmuştu. Haklısın Ayşe. Yeni başkent bizi durduramaz. Ana kraliçe Tuya, Memphis'teki sarayının bahçesine geri dönmenin heyecanını yaşıyordu. Seti ile birlikte bu bahçede yaptıkları ender gezileri hatırladı. Birlikte geçirdikleri yıllar tıpkı bu geziler gibi kısa olmuştu. Onun her sözünü hatırlıyordu. Çoğu kez uzun ve rahat bir yaşlılık geçirmeyi hayal ediyordu. O sürede anılarını teker teker birlikte anımsayacaklardı. Ama Seti öteki dünyanın güzel yollarından gitmişti. Ve Tuya şimdi bu güzel bahçenin yollarında tek başına dolaşıyordu. Bahçede nar, ılgın ve hünnap ağaçları vardı. Yolların iki tarafına mavi kantaronlar, dağ laleleri, acı baklalar ve düğün çiçekleri dikilmişti. Biraz yorgun olan Tuya, üzerinde lotus çiçekleri bulunan havuzun yakınındaki salkım çiçeklerinin süslediği kameriyenin altına oturdu. Ramses'in kendisine doğru geldiğini görünce kederi dağılıverdi. Oğlu hükümdarlığı bir yılı doldurmadan öylesine güven sağlamıştı ki kafasının içinde kuşku diye bir şey kalmamıştı. Sanki içinde tükenmez bir güç varmışçasına babasınınkine eşit bir kararlılıkla hükümdarlık ediyordu. Ramses annesini sevgi ve saygıyla kucakladı ve sağ yanına oturdu. Sana söyleyeceklerim var. Ben de bunun için buradayım oğlum. Hükümetimi oluşturan bakanları onaylıyor musun? Seti'nin öğüdünü hatırlıyor musun? Bana o yol gösterdi. İnsanların ruhunu dikkatle incele. Sağlam, karakterli ve doğruluktan yana ulu kişileri ara, bul ki tarafsız hüküm versinler ve ettikleri yemine sadık kalsınlar. Başarabildin mi? Bunu ancak önümüzdeki yıllar gösterecek. Şimdiden bir başkaldırıdan korkuyor musun? Acele ediyorum. Bu yüzden bir başkaldırı kaçınılmaz. Bazı alınganlar incinecek, bazılarının çıkarları engellenecek. Bu yeni başkent fikri kafamda bir şimşek gibi çaktı. Düşüncemin içinden bir ışın geçti ve kendini bana yatsınamaz bir gerçek olarak gösterdi. Bunun adına siyah derler. Mantık ve analize yer bırakmadan gelen doğrudan ön sezi. Seti de birçok kararı onun sayesinde almıştır. Bu ön sezinin Firavun'un kalbinden diğerlerinkine aktarıldığını düşünürdü. Benim kendim Pir Ramses'in kuruluşunu onaylıyor musun? Madem ki siyah senin kalbinde konuştu, neden benim düşünceme ihtiyaç duyuyorsun? Çünkü babam şu anda bu bahçede ve sen de ben de onun sesini duyuyoruz. İşaretler göründü Ramses. Senin hükümdarlığınla birlikte yeni bir dönem açılıyor. Pir Ramses senin başkentin olacak. Ramses'in elleri annesinin elleriyle birleşti. Bu kenti göreceksin anne ve hoşuna gidecek. Koruyucun beni tasalandırıyor. Seraman'a dikkatli ve uyanıktır. Ben sihirli koruyucudan söz etmek istiyorum. Milyonlarca yılın tapınağını yaptıracak mısın? Onun yeri seçildi ama önceliği Pir Ramses'e veriyorum. Bu tapınağı unutma. Şayet karanlık güçler sana öfkelenirlerse bu tapınak senin en iyi müttefikin olacaktır. 39. Burası göz kamaştırıcı bir yerdi. Verimli bir toprak, göz alabildiğine uzanan tarlalar, yeşil çayırlar, kenarlarında çiçek açmış patikalar, meyveleri bal tadında elma ağaçları, sağlıklı zeytinlikler, içi balık dolu gölcükler, tuzlalar, gür ve yüksek papirüs alanları. Avaris'in kurulduğu bölge gerçekten inanılmaz güzellikteydi. Ama bu tiksinilen eski kent birkaç evle Tanrı Set'in bir tapınağından başka bir şeyi olmayan harap bir kasabaya dönmüştü. İşte burada Set'i oğlu Ramses'i tanrısal güçle karşılaştırmıştı. Ramses başkentini buraya kuracaktı. Arazinin güzelliği ve verimliliği Musa'yı şaşkına çevirmişti. Yahudiler ve Mısırlı ustabaşılar Ramses'in yanında aslanı ve köpeğiyle birlikte bizzat yönettiği sefere katılmışlardı. Seraman'a ve 10 kadar öncüsü büyük bir ihtiyatla önden gidiyorlar, hiçbir tehlikenin hükümdarı tehdit etmesine olanak tanımıyorlardı. Avaris kasabası güneş altında uyukluyordu. Bu kasabada geleceği olmayan memurlardan, uyuşuk köylülerden ve papirüs toplayıcılarından başka kimseler yoktu. Bu eski kent sanki unutulmaya ve mevsimlerin ezeli ahengine terk edilmiş gibiydi. Memphis'ten yola çıkan kafile, kutsal Heliopolis kentinde mola vermişti. Bu sırada Ramses koruyucusu Ra'ya bağışta bulunmuştu. Sonra yeryüzünde dişi kedi olarak simgelenen tatlılık ve aşk tanrıçası Bastet'in kenti olan Bubastis'ten geçtiler. Ra'nın suları diye vaftiz edilen Nil'in Pelusiak adındaki kolu boyunca ilerlediler. Menzele gölünün yakınındaki Avaris, Horus yolunun batı ucunda bulunuyordu. Burada devam eden yol Sina Yarımadası'nın kıyıdan takip edip Suriye ve Filistin'e gidiyordu. Ramses'in gösterdiği plana bakan Musa, "Çok önemli bir stratejik nokta," dedi. "Seçimimin nedenini anlıyor musun? Bir kanalla uzatılacak olan Ra'nın suları, El Kantara Berzahı'nın kenarı boyunca uzanan büyük göllerle bağlantı kurmamıza olanak sağlayacak. Olağanüstü bir durumda gemiyle Sile Kalesi'ne ve sınırdaki küçük tabyalara çabukcak ulaşabiliriz. Delta'nın doğusunun korunmasını güçlendireceğim. İstila yollarını denetleyeceğim ve himayemiz altındaki prensliklerde herhangi bir karışıklıktan çabucak haberim olacak. Burada yaz çok güzel geçecek. Garnizonlar sıcaktan zarar görmeyecek ve her an harekete geçebilecekler." Musa, "İleriyi gören birisin," dedi. "Adamların nasıl karşıladılar bu durumu?" "Benim buyruğum altında çalışmaktan mutlu görünüyorlar. Onlar işe daha iyi ısındırmanın yolu dolgun bir ücret vermek olmaz mı?" "Cömertlik olmadan zafer olmaz. Görkemli bir kent istiyorum." Musa yeniden planın üzerinde eğildi. Başlıca 4 tapınak yapılacaktı. Batıda Amon'un saklı tapınağı, güneyde bu toprakların efendisi Set'in tapınağı. Doğuda Suriye tanrıçası Astarte'nin tapınağı, kuzeyde kasabanın kalkınmasının güvencesi olacak yeşil tanrıça Uacet'in tapınağı. Set'in tapınağının yanında büyük bir ırmak limanı, Ra'nın suları ve Avaris'in sularını birbirine bağlayacak. Bu iki geniş kanal kentin çevresini dolanacak ve kentin içme suyu ihtiyacını mükemmel bir biçimde karşılayacaktı. Limanın çevresinde depolar, buğday ambarları, fabrikalar ve atölyeler olacaktı. Daha kuzeyde, kentin merkezinde kral sarayı, devlet daireleri, soyluların villaları ve mahalleler kurulacaktı. Kentin ana caddesi saraydan başlayarak yaratıcı Ptah'ın tapınağına ulaşacak, bu yoldan ayrılan iki başka yol solda Amon tapınağına, sağda Ra tapınağına gidecekti. Set'in tapınağı ise Ra'nın suları ile Avaris'in sularını bağlayan kanalın öbür kıyısında yer alacaktı. Ordu 4 kışladan yararlanacaktı. Bunlardan biri Pelusiak kolu ile devlet dairelerinin arasında olacaktı. Öteki üçü Avaris'in suları boyunca dizilecek, biri Ptah tapınağının ardında, ikincisi halk mahallelerinin yanında, üçüncüsü ise Ra ve Astarte tapınaklarının yakınında yer alacaktı. "Ramses, yarından itibaren uzmanlar verniklenmiş kiremit yapacak atölyelerini açacaklar," dedi. "En mütevazi evden sarayın kabul salonuna kadar her yerde canlı renkler kullanılacak. Ama önce yapıların kurulması gerekiyor. İşte senin görevin bu, Musa." Musa sağ elinin işaret parmağıyla boyutların hükümdarın belirttiği binaların yapılacakları yerleri gösterdi. "Bu devasa ve heyecan verici bir proje. Böyle olmakla birlikte..." "Evet, majestelerine karşı çıkıyor olmayayım ama bu projede bir tapınak eksik. Onu Amon tapınağı ile Ptah tapınağının arasındaki boş alanda görmek isterim." "Bu tapınak hangi tanrıya adanacak?" "Firavun'un görevini yaratana." "Yenilenme törenini bu tapınakta kutlamayacak mısın?" "Bu törenin yapılabilmesi için Firavun'un 30 yıl hükümdarlık yapması gerekir. Böyle bir tapınağın inşasına bugünden girişmek kadere hakaret olur. Ama gene de o yeri boş bıraktın. Onu düşünmemek de kendi kişiliğime hakaret olurdu. Hükümdarlığımın 30. yılını kutlarken yanımdaki saygın insanların arasında çocukluk arkadaşlarımızla birlikte ilk sırada olacaksın." "30 yıl. Tanrı'nın yazgısı bize ne gösterecek?" "Şimdilik o bize Mısır'ın başkentini ikimizin kurmasını emrediyor. Yahudileri iki bölüme ayırdım. Birinci grup taş bloklarını tapınakların şantiyelerine kadar götürüp orada Mısırlı ustabaşıların yönetiminde çalışacak. İkinci grup senin sarayın ve sivil binalar için gerekli tuğlaları yapacak. İki grup arasında işbirliğini kurmak zor olacak. Korkarım onların gözündeki şu anki popülaritem uzun ömürlü olmayabilir. Yahudilerin bana ne at taktıklarını biliyor musun? Masha, sulardan kurtulan. Sen de bir mucize mi gerçekleştirdin? Bu eski bir Babil söylencesidir. Onların çok hoşuna gider. Gerçek adı Musa üzerine yapılmış bir sözcük oyunu bu. Musa doğan kişi anlamına gelir. Soylu insanlar gibi eğitim görmedin mi? Firavun'un arkadaşı değil miyim? Tanrı beni sefaletin ve bahtsızlığın sularından kurtardı. Şansı böylesine çok olan bir kişinin peşinden gidilir. Bu nedenle tuğla işçileri bana güveniyor. Onların hiçbir eksikleri olmasın. Zorunlu olduğu zaman krallık ambarlarını kullanma yetkisini veriyorum sana. Senin başkentini kuracağım Ramses. Başlarında beyaz bir çatkı ile tutturulmuş siyah kısa bir peruk vardı. Kulakları açıktaydı. Bıyıkları ve kısa sakalları vardı. Alınları dar, alt dudakları kalındı. Bu Yahudi tuğlacılar hünerlerini kıskançlıkla saklayan bir lonca oluşturmuşlardı. Suriyelilerle Mısırlılar onlara rakip olmak istiyorlardı. Ama Yahudilerin bu alandaki uzmanlıklarını daha uzun bir süre koruyacakları anlaşılıyordu. Çalışmaları zordu ve Mısırlı ustabaşıların sıkı gözetimi altındaydılar. Ama iyi ücret alıyor ve sık sık izne çıkıyorlardı. Ayrıca Mısır'da beslenme çok iyiydi ve yemekleri boldu. Barınmaları zorluk yaratmıyordu. En cesurları toplama malzemelerle kendilerine birer ev bile yapmıştı. Musa P. Ramses şantiyelerindeki çalışmanın her zamankinden yoğun olacağını gizlemiş değildi. Ama primlerin dolgun olması bu sıkıntılı durumu telafi edecekti. Yeni başkentin inşaatına katılan bir Yahudi çok iyi çalıştığı takdirde zengin olacaktı. Normal bir çalışma düzeni için 3 işçi günde 8 ya da 900 küçük boy tuğla yapabilirdi. P. Ramses'te ise çok sayıda küçük boy tuğlanın yanı sıra temel için kullanılacak oldukça büyük boyda tuğlaları kalıba dökmek gerekecekti. İlk günden itibaren Yahudiler Musa'nın ciddiyetinin gevşemeyeceğini anlamışlardı. Bir ağacın altında uzun bir öğle uykusu yapabileceklerini sananlar yelkenleri suya indirdiler ve boyun eğdiler. Bu çalışma hızı başkentin açılışının yapılacağı güne kadar devam edecekti. Abner de arkadaşları gibi Nil'in balçığına saman katmak ve el çabukluğuyla en iyi karışımı elde etmek için ter akıtmaya karar verdi. Bu iş için işçilere birçok geniş alan ayrılmıştı. Balçığı yeniden nemlendirmek için bir kanala bağlanmış hendekten suyu alıyorlardı. Yapacakları tuğlaların çok sağlam olması için ellerindeki malzemeyi çapaları ve kazmalarla ufalıyorlar, şarkılarla karışık bir coşkuyla çalışmalarını sürdürüyorlardı. Abner eline çabuk ve becerikliydi. Kilin tam kıvamında olduğunu anlar anlamaz hemen bir küfeye dolduruyor, bir işçinin sırtında atölyeye gönderiyordu. Orada bu kil tahtadan yapılmış dikdörtgen kalıplara dökülüyordu. Tuğlaların kalıptan çıkarılma işlemi büyük bir özen gerektirdiği için Musa da bazen çalışmalara göz kulak oluyordu. Tuğlalar kalıptan çıktıktan sonra 4 gün boyunca kurumaya bırakılıyordu. Sonra üst üste istif ediliyor ve sonra en iyilerinden başlanarak değişik şantiyelere gönderiliyordu. Nil ırmağının balçığı oldukça gösterişsiz bir malzeme olduğu halde doğru bir şekilde tuğlaya dönüştüğünde çok dayanıklı oluyordu. Yuvaları iyice hazırlanıp özenle yerleştirdikleri takdirde bu tuğlalar yüzyıllara meydan okuyordu. Yahudiler arasında amansız bir rekabet başlamıştı. Bunda ücretlerin ve primlerin artırılmasının payı vardı. Ama böylesine dev gibi girişime katılmanın gururu ve onlara sunulan bahsi kazanma tutkusu da önemli etkenlerdi. Çalışma hızı biraz yavaşlamaya yüz tutar tutmaz Musa yeniden bir atılım başlatıyor ve binlerce en iyi kalite tuğla kalıplarından çıkıyordu. P. Ramses doğuyor. Ramses'in düşlerinden fışkırdığı gibi gerçekleşiyordu. Ustabaşları ve taş yontucuları kralın planına aynen uyarak sağlam temelleri kuruyorlardı. Yorulmak bilmeyen işçiler Yahudilerin yaptığı tuğlaları getiriyorlardı. Kent Mısır güneşinin altında şekillenmeye başlamıştı. Abner her günün sonunda Musa'yı hayranlıkla seyrediyordu. Yahudilerin başkanı bir gruptan ötekine koşuyor, yemeğin kalitesini denetliyor, hasta ve çok yorgun işçileri dinlenmeye gönderiyordu. Daha önce düşündüğünün aksine işçiler tarafından daha çok seviliyordu. Abner de çalışmalarının karşılığında kazanacağı parayla yeni başkenti ailesinin oturacağı bir evin sahibi olacaktı. O anda Abner'in karşısında Sari belirdi. Zayıf yüzünde şeytani bir sevincin izleri vardı. ''Kendinden hoşnut musun Abner?'' ''Benden ne istiyorsun?'' ''Senin grubun şefiyim. Unuttun mu yoksa?'' ''Ben işimi yapıyorum. Kötü yapıyorsun.'' ''Nasıl kötü?'' ''Birçok tuğlan bozuk çıktı.'' ''Doğru değil bu.'' İki ustabaşı senin hatalarını belirlediler ve bir rapor düzenlediler. Bu raporu Musa'ya verecek olursam kovulursun ve belki de cezalandırılırsın. Neden böyle yalanlar uyduruyorsun? Senin için tek bir çözüm var. Kazancına karşılık benim sessizliğim. Böylece kusurun örtbas edilecek. Sen çakalın tekisin Sari. Başka seçeneğin yok Abner. Neden benden nefret ediyorsun? Ötekiler gibi sen de Yahudisin. Ötekilerin adına bunun bedelini sen ödüyorsun. Hepsi bu. Buna hakkın yok. Hemen yanıtını ver. Abner bakışlarını indirdi. En güçlüsü Sari'ydi. 40. Ofir Memphis'te kendisini tebde olduğundan daha rahat hissediyordu. Bu büyük kent bağrında birçok yabancıyı barındırıyordu. Bunların büyük çoğunluğu Mısır halkı ile içli dışlı olmuştu. Aralarında Akaneton'un öğretisinden yana olmuş olanlar vardı. Büyücü onların giderek zayıflamış bu inancını yeniden canlandırdı ve onlara yakın bir gelecekte mutluluk ve refah sağlayacağını vaat etti. Lisa'yı görme şansına kavuşanlar her zaman sessiz duran bu kadından çok etkilendiler. Hiç kimse onun kanında kral kanının aktığından ve yasaklanmış kralın mirasçısı olduğundan kuşku duymadı. Büyücünün sabır dolu ve ikna edici konuşmaları çok etkileyici sonuçlar veriyordu. Ramses'in ablasının Memphis'teki villasında yapılan bu verimli görüşmelerin sonucunda her geçen gün tek tanrıya inananların sayısı artıyordu. Ofir, özgün düşüncelerini yayan ilk yabancı değildi. Ama Akaneton'dan sonra gelenlerin sapkın düşünce diye reddedikleri dini canlandırmaya çalışan ilk yabancıydı. Akaneton'un başkenti ve kabri terk edilmiş ve hiçbir soylu Aton kentinin yakınındaki mezarlığa gömülmemişti. Ve herkes Ramses'in Karnak yönetimine kendi iradesini kabul ettirdikten sonra hiçbir dinsel kavgaya izin vermeyeceğini biliyordu. Bu nedenle Ofir krala ve onun politikasına karşı oluşturduğu eleştirilerini düşük dozda tutmaya özen gösterdi.